چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Yeni bir Çeşm Cihan programıyla birlikteyiz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemizle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yine Türkiye'yi, bölgemizi, Türkiye'nin güzide kurumlarını konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı ve Murat Baran ile birlikte programı sizlere sunuyoruz. Teknik masada Recep Özden bizlere katkı sunuyor. Başlarken iletişim bilgilerimizi verelim. Tweet ve Facebook adreslerimiz aynı. Çeşm Cihan TR. Mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi türkiyenin sesi radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle Yeni Türkiye'nin yeni bir vakfını, Güzide bir vakfını ve enstitüsünü konuşacağız. Türkiye'nin soft power, yumuşak güç kurumlarından bir tanesi. Yunus Emre Enstitüsü Başkanımız Profesör Doktor Şeref Ateş hocamız bizimle birlikteler. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Ben biliyorum elbette pek çok dinleyicimiz de Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerinden faydalanmışlardır ama isterseniz hocam biraz enstitüyü tanıtarak başlatalım. Ne zaman kuruldu, amacı nedir?
Evet, memnuniyetle tabii ki. Yunus Emre Enstitüsü bir kamu vakfıdır ve 2009 yılında bir kanunla kuruldu ve 2009 yılının ikinci yarısında da yurt dışında kültür merkezleri açmaya başladı. İlk merkezini Saraybosna'da açtı. Sonra Tiran'da. Malum ilk etapta Balkan ülkelerinde, yani bize hem coğrafi olarak yakın hem de gönül olarak yakın olan bölgelerde kültür merkezleri açılmaya başlandı. Daha sonra Ürdün, hatta 2010'da çok önemli bir detay bence üzerinde durmakta yarar var. 2010 yılında Şam'da ilk merkezlerimizden birisini 2010 yılında Şam'da açtık. O dönemde de çok ciddi talep vardı. Türkiye'ye gelen öğrenciler, yaz okulu için gelen öğrenciler. O tabii bizim çok hüzünlü bir şekilde ayrıldığımız bir merkez. Daha sonra biz...
Ne zamana kadar devam etti? Herhalde savaş başlayınca.
Savaş başlayıncaya kadar devam etti. Ondan sonra tabii kapattık. Oradaki bütün elçilik personeliyle birlikte, oradaki personelimiz de tekrar Türkiye'ye döndü. Dolayısıyla yani o içimizde bir yaradır. Onun için de biz belki de diğer konulara girmeden önce Suriyelileri de ve Yunus Emre Enstitüsü'nün ilk açılan merkezlerinden birisi Suriye'de olduğu için Türkiye'de Suriyelileri, Türkiye'de yaşayan Suriyelileri hiçbir zaman ihmal etmemeye çalıştık. Çünkü biz kurum olarak temel amacı Türkiye'nin bilinirliğini, tanınırlığını ve itibarını artırmaktır. Yunus Emre'nin temel misyonu yurt dışında budur. Bunu gerçekleştirebilmek için tabii insandan insana irtibat köprüleri kurması gerekiyor. Bunu nasıl yapıyor? O da farklı alanlarda çalışarak yapıyor. Bunlardan birincisi tabii ki iletişimin temel unsuru dil öğretimi faaliyetleriyle yapıyoruz. İkincisi kültür sanat faaliyetleri. Biz şu anda 2017'de 1200 faaliyet yapmışız.
Dolayısıyla esasen sanki kamuoyunda Türkçe öğretmek amaçlı kurulmuş bir enstitü gibi görülüyor ama sadece bu değil galiba.
Değil kesinlikle. Yani zaten kanunda da ifade edildiği gibi Türkiye'nin itibarını artırmak için. Yani aslında Türkiye algısı ve Türkiye ile irtibatlı insan sayısını artırmak. Dolayısıyla tabii ki bu görevle müşahıs, bu görevi ifa etmek için birçok başka kurumumuz da var ama Yunus Emre Enstitüsü'nün temel misyonu budur. Onun için de buna hizmet edecek alanlar vardır. Türkçe'de bu alanlardan
bir
birisi.
Tanesi, evet.
Ama bunun yanı sıra işte bahsettiğim gibi 1200'den fazla geçen yıl işte burada gördüğünüz bu mekanda kültür durakları diye ifade ediyoruz. Çünkü alanda her bir ülkede faaliyet yapıyoruz. Bazılarında küçük faaliyet, bazılarında çok büyük faaliyetler. Kültür sanatın her alanında. Çünkü Türkiye'ye olan ilgi artıyor. Son yıllarda özellikle çok merak ediliyor. Onun için de özellikle mesela Batı Avrupa ülkelerinde şey var. Türkiye bir taraftan işte FETÖ ile mücadele ediyor, PKK, IŞİD, savaş bölgesi, etrafı hakikaten tehlikelerle çevrili. Ama diğer taraftan Avrupa'da, Amerika'da kültür sanat faaliyetleri yapıyor. Dolayısıyla bu gücü ve bu kapasiteyi nereden alıyorsunuz diyorlar. Bunu dedirtmek de zaten Türkiye algısının pozitif hale gelmesi için katkı. Üçüncü alanımız bilim diplomasisi. Özellikle tabii ki Türkiye'de TÜBİTAK, YÖK, üniversitelerimiz çok önemli faaliyetler yapıyorlar. Ve bu kurumlarımız da Türkiye'nin bilimsel kapasitesini son 10 yılda üniversite sayısımız, araştırma merkezlerimiz çok ve sevdi, inovasyona dayalı birçok alan geliştiriliyor. Fakat bunu dünyaya tanıtmamız da gerekiyor. Çünkü dünyada da gerek Türkiye burslarıyla Türkiye'ye gelen öğrenci sayısı artıyor ama diğer taraftan da akademik olarak da Türkiye'nin bu gelişimini dışarıda tanıtmak ve yurt dışında da bu ilişkiyi sürdürmek gerekiyor. Dolayısıyla üçüncü saç ayağımız bilim diplomasisi. Dördüncü kültürel diplomasi. Çünkü bütün bu ziyaretler, gidiş gelişler aslında kültürel diplomasi bir faaliyeti. Bir de bununla ilgili olarak bizim bir platformumuz var. Küresel Kamu Diplomasisi Ağı. Yunus Emre Enstitüsü bu ağın başkanlığını yürütüyor ve şu anda 12 ülke bu ağa üye. Bu kapsamda da faaliyetler yapıyoruz. Beşinci temel saç ayağı da aslında pek dikkat edilmeyen ama yurt dışına bir kültür merkezi açsanız dahi, hı hı, ya da işte bir kişi gönderseniz ve hiçbir şey yapmasa dahi, o zaman o bile sizin itibarınızı artırıyor. Dolayısıyla bu beş temel, yani kurumsal kapasite ile birlikte beş temel, hı hı, alanda Türkiye'nin bilinirliğini, tanınırlığını ve itibarını artırmaya çalıştığımız bir yapımız var.
Genel çerçeveyi gayet, evet, özetlediniz hocam. Bu çalışmaları yaparken ne tür bir örgütlenme yapısı var enstitünün? Yurt dışı, evet, temsilcilikleri var, ondan biraz bahsettiniz. Biraz bunu açar mısınız? Hangi, tabii, ülkelerde kaç sayıda temsilciliği, evet, var, örgütlenme yapısı nedir?
Yani Yunus Emre Enstitüsü dediğim gibi 2009'da başta açılınca öncelikle Balkanlar ve Orta Doğu'ya uzandı. Oralarda merkezler açtı. İkinci aşamada Batı Avrupa, Avrupa ve biraz da Uzak Doğu. Şimdi üçüncü aşama dünyanın her tarafında. Şu anda 5 kıtada 54 kültür merkezimiz var. Çalışma usulü olarak orada da 3 tür çalışma usulümüz var. Birincisi bir ülkeyle kültür anlaşması çerçevesinde ya da ikili anlaşmalarla ya da büyükelçilik bünyesinde bir kültür merkezi açıyoruz. Birinci ve ana çalışma prensibi, yolu bu. İkincisi üniversitelerle anlaşma yapıyoruz, yurt dışındaki üniversitelerle ve onlar ya bir ofis veriyorlar, hı hı, ya da oraya hoca gönderiyoruz, ikinci çalışma türü. Üçüncü çalışma türümüz de bazı ülkelerde işte ne kültür merkezimiz var ne de hocamız var fakat Türkiye'ye olan talep var. Oralarda da işte bir paket program gönderiyoruz. Ve bu şekilde Türkiye tanıtım günleri, Türkiye ile ilgili işte etkinlikler düzenliyoruz. Ve şu anda elhamdülillah yani hızlıca gelişen bir trend var. Ve her yıl ortalama 5 merkez açıyoruz. Bu senede Moskova merkezimizi açtık. Meksika faaliyete başladı. Önümüzdeki dönem Madrid merkezimiz inşallah açılacak. İnşallah. Yer bakıyoruz. Dolayısıyla talep çok yoğun olduğu için bir taraftan kurumsal kapasiteyi böyle geliştiriyoruz. Diğer taraftan da tabii o merkezlerde faaliyetlerin daha nitelikli ve sık yapılması için çalışıyoruz.
Bunları duymak gerçekten son derece güzel. Ülkemiz adına, milletimiz adına son derece onur verici. Çünkü çok değil, daha 15-20 yıl önce bunları hayal etmek bile mümkün değildi. Bırakalım Türkiye'nin uluslararası arenada yaptığı çalışmaları. Türkiye'de bile yeterince Türkçenin birikimi, değeri anlaşılamazdı. Türkçe bilim dili olur mu, olmaz mı tartışması yapılır ve biz hocalarımızdan genellikle tersini duyardık. Şimdi tüm dünyada Türkçeyi, aslında Türkiye'yi promote eden, Türkiye'nin değerini yükselten çalışmalarla karşı karşıyayız. Hocam üst başlıkları genel olarak ifade ettiniz, ayrımlar olarak ifade ettiniz ama dinleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi açısından birçok ülkede yaptığınız faaliyetlerden seçkiler sunabilir misiniz? Somutlaştırarak belki.
Tabii. Memnuniyetle. Bizim temel avantajımız yerel bir ağ olması. Bu Balkanlarda da böyle, Amerika'da da böyle, işte Malezya'da da böyle. Dolayısıyla gittiğimiz ülkede ülkenin ihtiyaçlarına özgü Türkiye ile irtibat kurulacak faaliyetler yapıyoruz. Örneğin Balkanlarda çok tabii çok derin bir ilişki ağımız var. Onun için Balkanlarda mesela orta dereceli okullarda Türkçenin ikinci dil olarak okutulması projesini yürütüyoruz. Ve bu yıllardır devam eden bir proje. Oradaki bütün okullarda Türkoloji, öncelikle tabii üniversitelerdeki Türkolojiyi destekliyoruz. Türkolojiden mezun olan Balkan, özellikle Bosna Hersek'te bu çok yoğun yapılıyor ama 7 ülkede daha yapıyoruz. Türkolojide çalışan Türkoloji mezunu Boşnak gençleri biz bir eğitime tabi tutuyoruz. Sonra onların okullarında Türkçe öğretimi başlıyor. Şu anda 10 binden fazla çocuk Bosna Hersek'te sadece Türkçe öğreniyor. Ve onların işte muhtelif faaliyetleri var. Örneğin İstanbul İl Milli Eğitim'le bir protokol imzaladılar ve öğrenci değişimi yapılıyor. Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten de İstanbul'a öğrenciler geliyor. Ve bunlarla mesela her yıl Türkiye'nin dışında en büyük 23 Nisan kutlamasını Bosna Hersek'te yapıyoruz. Gene bu senede 26'sında Türkiye ile çakışmaması için Sayın Bakanımız Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Bosna Hersek'te 10 bin kişinin katılımıyla 23 Nisan töreni yapacağız Bosna Hersek'in en büyük stadyumunda. Mesela birkaç gün önce gene İngiltere'de bir faaliyetimiz vardı. İngiltere biliyorsunuz bizim için Çanakkale çok önemli. Ama İngilizler için de çok önemli. Yani onların tarihleri ve hatta savaş tarihi açısından çok önemli. Çünkü ilk defa kendi milletinden insanları bu cepheye sürdüler. Ve tarih boyunca da hep eleştirilir oradaki mağlubiyetleri. Bunun anısına 100 yıllık barış adı altında biz sanatçı Can Atilla'nın Gelibolu 57. Alay diye bir senfonisi var. Bunu oradaki İngiltere'de Londra'daki Kraliyet Senfoni Orkestrası ile birlikte bir iki hafta önce İngiltere'de icra ettik. Orada Kraliyet ailesinden katılımlar da oldu. Olağanüstü güzel bir etkinlikti. Dolayısıyla 100 yıllık barış olarak isimlendirdik. Çünkü İngiltere ile Türkiye yani o Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 100 yıldır barış içinde yaşıyor. Biz savaşı dahi o barış gündemine taşıyıp bugün İngiltere ile Türkiye arasındaki o dostluk için bir köprü, bir iletişim vasıtası oluyoruz. Ve bu tabii ki diplomasinin yanı sıra özellikle diplomatlarımız için de pozitif bir ayrı bir alan oluşturuyor. Bunun gibi sayısız büyük faaliyetlerimiz var. Örneğin Türkiye'de okçuluk çok... Türk okçuluğu dünya çapında bilinen bir okçuluktur. Türkiye'de bile aslında klasik anlamda fazla tanınmasa bile biz Kemankeş Projesi adı altında Türkiye Okçular Vakfı ile birlikte şu anda 16 ülkede Türk okçuluğu kursları başlattık. Örneğin burada da mesela işte önce alandan okçuluk eğitimi almak isteyenleri Türkiye'ye getirip eğitimlerini verdirdik. Sonra alanda onlar işte kendi vatandaşlarına okçuluk kursları veriyorlar. Bu kurs için Mısır'dan 400 kişi müracaat etti. Oysa biz sadece 2 kişi getirebildik. Dolayısıyla 2
kişiye 400 müracaat.
Evet. Yani dolayısıyla alanda şimdi diplomatik ilişkilerimiz, ülkeler arası ilişkiler krizde olsa bile halklar arasındaki bu ilişkiyi Yunus Emre Enstitüsü daha ileri aşamaya götürüyor. Evet. Çünkü gizli bir gündemimiz yok, gizli bir amacımız yok. Sadece temel amacımız bu. Türk insanıyla, Türkiye ile bulunduğumuz ülkedeki insanı bir araya getirmek, birbirlerinin tanış olmasını sağlamak.
Bu politika son derece önemli hocam. Devletler politikalara gereği bazen barışırlar, bazen savaşırlar, bazen ilişkileri kötü olabilir ama kültür adamlarının, kültür kurumlarının bütün bunların üstünde, ötesinde bu kültürel alışverişleri sürdürmeleri gerekir. Biraz daha somutlaştırma adına şöyle bir şey sorsam hocam. Dinleyicilerimiz dünyanın herhangi bir yerinde bir Yunus Emre Enstitüsü merkezine gitseler, orada kabaca ne bulurlar?
Öncelikle o başta tarif ettiğim 5 maddeden bir tanesi kurumsal kapasite. Yani öncelikle bir kültür merkezi. içinde işte kahve içebileceği, çay içebileceği, güzel, evet, ikramda bulunabilecek bir merkez.
Dolayısıyla bu, enstitülerde insanlar Türk kahvesi, Türk çayı arzulamışlarsa, evet, ki yurt dışında bunlar gerçekten bulunması son derece zordur ve bu nedenle son derece değerlidir. Merkezlerde bunları bulabilirler.
Bunları bulabiliyorlar. %80'den fazla merkezimizde bu, evet, altyapı var. Bazı yerler küçük. Onun için oralarda hani istisnalar var. Onu da söyleyeyim. Hayal kırıklığı olmasın o ülkelerde, evet, iseler. Ama %80'den fazla merkezimizde bu altyapı var. Sıcak bir karşılama, Türkiye hakkında bilgilendirme. Birçok merkezimizde sinema salonlarımız var. Haftada bir ya da bazı yerlerde programa göre bir Türk filmi izleme imkanları olur. %80'den fazla gene merkezimizde Türkçe kursları var. Deneme kurslarına katılabilirler ya da kayıt olup Türkçe kursuna dahil.
Bunlar düzey düzeydir herhalde, değil mi?
Tabii. Evet. Öncelikle bir giriş sınavı yapıyoruz, seviye belirleme sınavı. Yunus Emre Enstitüsü'nün geliştirdiği bir Türkçe yeterlik sınavı var. O genel seviyeyi belirliyor. Bir de kurlar arasındaki, evet, seviyeyi belirleyici sınavları var. Ve birçok yerde de düzenli kurslarımız var. Türk el sanatlarından tutun da işte bazı yerlerde mutfak etkinliklerine, hı-hı, kadar, mutfak kurslarına kadar, Türk mutfağı kursuna kadar birçok kurs var. Bunlara katılabilirler. Bütün etkinliklerimiz ücretsizdir. Sadece kitap ve benzeri işte, hı-hı, ücretleri alınır. Onun dışında da büyük faaliyetlerimiz var. Oradan tabii ki diyelim ki Malezya'da ya da işte Afganistan'da bir merkezimize gittiklerinde bu tür etkinlikleri ve bilgileri bulabilirler. Ayrıca tabii Türkiye ile irtibat kuracak. Mesela Türkiye'deki üniversiteler hakkında bilgi, çok Türkiye'deki güzel, evet, bilimsel gelişmeler hakkında bilgi, Türkiye'deki kurumlar hakkında bilgiyi de gene merkezlerimizde bulabilirler.
Şey de var mı hocam? Ya Türkiye'nin tarihine, kültürüne, medeniyetine, sanatına, edebiyatına dair kütüphaneler de bulunuyordur herhalde.
Gayet tabii. Yani gene istisnalar var. Dediğim gibi sadece mekansal problemlerden dolayı. Ama her merkezimizde bir kütüphane var. Hı hı. Kütüphaneler açık ve yeterli miktarda kitap, Türkiye'yi tanıtıcı kitap mevcut. Oralarda her zaman açık.
Dolayısıyla merkezlere giden insanlar Türkiye'ye dair Türkçe'den başlamak kaydıyla bizim sanatımız, medeniyetimiz, edebiyatımız, kültürümüze dair pek çok kaynaklara en azından bir giriş yapabilirler.
Gayet.
Tabii ki tamamı orada değildir. Tamamını oraya sığdırmak da çok mümkün, tabii, değildir sadece esasen. Ama bir tanıştırma, bir giriş açısından son derece anlamlı, evet, çalışmalar. Hocam bu çalışmaları, bu faaliyetleri Yunus Emre Enstitüsü olarak ya da kültür merkezleri olarak doğrudan mı yapıyorsunuz? Yoksa yerelde işbirliği içerisinde yerel ülkedeki kuruluşlarla, evet, sivil toplum örgütleriyle ya da oradaki kamu kuruluşlarıyla ya da orada Türkiye'den sivil toplum örgütleriyle, evet, birlikte yaptığınız faaliyetler de söz konusu oluyor mu?
Gayet tabii. Yani bizim amacımız aslında yerel ağlar oluşturmak olduğu için, hı-hı, yani bulunduğumuz ülkedeki kültür sanat kurumlarıyla ya da işte kültür bakanlıklarıyla birlikte faaliyet yapmak. Onun için birçok faaliyetimiz bu şekilde gerçekleştiriliyor ve başarılı oluyor. Hatta bazı ülkelerde üçüncü ülke, yani şimdi karşımda görünce böyle aklıma geldi. Japonya'dan bir besteciyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla birlikte İran'daki, vakti zamanında hatırlarsınız, hı hı, İran'dan kurtarılan Japonlar için bestelediği bir bir orkestra eşliğinde Roma'da biz bunu sahneledik. Yani Japonlarla Türkler Roma'da, üçüncü bir ülkede de faaliyet yapabiliyor. Bizim nihai hedefimiz, yani birçok faaliyetimizi yabancı ortaklarla birlikte icra etmek. Çünkü biz başkalarına kendimizi tanıtmak istiyoruz, tanış olmak istiyoruz.
Çok doğru. Hocam bu faaliyetleri yaparken elbette rakip demeyeyim ama benzer faaliyetleri yapan kuruluşlar var. İşte Goethe Enstitüsü, Cervantes Enstitüsü gibi Almanların, İspanyolların, İngilizlerin ya da Korelilerin kuruluşları da var. Herhalde onlarla da işbirliği ya da bazen benzer alanda çalışmalar söz konusu oluyordur.
Tabii. Yani biz çok yeniyiz. 2009'da kurulduk. Evet. British Council 1930'larda kurulmuş. Alman Goethe Enstitüsü 100 yıl önce kurulmuş fakat savaş dönemi kapatılıp 2. Dünya Savaşı sonrası tekrar kurulmuş. Dolayısıyla onların yüzyıllardır yaptığı işi biz alana yeni giriyoruz. Fakat trend olarak onlar hani sabit bütün her tarafa açıldıkları için biz hızlı bir gelişim trendindeyiz. Ve Goethe ile British Council'la ve diğer Avrupalı Cervantes gibi kuruluşlarla her zaman hem UNIC çerçevesinde hem de diğer çerçevede birlikte çalışıyoruz. Şu anda Avrupa Birliği'nden hibe dağıtısı olarak bir proje aldık ve Yunus Emre Enstitüsü Avrupa'daki kültür enstitüleriyle birlikte müracaat eden projelerin bu ikili diyaloğu teşvik eden projeleri ilan dönemi bitti. 3 milyon euro miktarında bir hibe dağıtısı olarak bir rol üstlendi. Bu çerçevede de gene Avrupalı kültür enstitüleriyle birlikte çalışıyoruz.
Evet. Hocam maalesef Türkiye'nin bazen ciddi sıkıntıları söz konusu olabiliyor. Yani Türkiye çok doğru tanınamayabiliyor. Doğru. Ya da insanların tarihten gelen korkuları, endişeleri var. Evet. Bize dair hak etmediğimiz eleştirileri de var bu nedenle. Dolayısıyla ben şöyle sorsam. Bu çok güzel ifade ettiniz. Esasen kültür ve medeniyet merkezli ve paylaşım merkezli çalışmalar. Herhangi bir endişe duymaya gerek yok ama evet. İlgili ülkelerde Yunus Emre Enstitüsü'nün bu faaliyetleri nasıl karşılanıyor? Bazen tepkiyle de karşılaştığınız oluyor mu?
Yani orada tabii analiz yapıyoruz. Merkezde bir faaliyetten önce onun stratejisi, yıllık stratejisi de çalışılıyor. Bizim alandan edindiğimiz tecrübe şu. Sizin kendinizi nasıl tanımladığınız değil, başkalarının tabii, sizi nasıl anladığı ya da gördüğü önemli. Dolayısıyla bizim içeride iç kamuoyunda şöyle bir zorlukla karşılaşıyoruz. Biz kendimizden eminiz, medeniyetimizden ve kültürümüzden. Fakat ne yazık ki Türkiye dışına götürülürken bu medeniyet birikimi hep Osmanlı'yla etiketlendiriliyor. Bu da diğer ülkelerde işte tepkiyle karşılanıyor. Oysa bunu götürmek zorunda değilsiniz. Özellikle işte Balkanlara, Avrupa'ya. Dolayısıyla onların zihninde olumsuz bir tabii rakip, düşman, bir olumsuz Türkiye ve İslamofobi olduğu için o tırnak içerisinde olumsuz algılanıyor. Dolayısıyla biz o köklerimizle bugün ne yaptığımızı götürmeye çalışıyoruz. O zaman tepkiyle karşılanmıyor. Yani biraz önce bahsettiğim İşte Londra'ya biz Can Atilla'nın işte 57. Alay Senfonisi'ni götürüyoruz. Ama biz 100 yıl önce savaştı, işte biz şöyle sizden, şöyle galiptik, böyle üstündük dediğinizde işte bu yanlış strateji. Evet. Dünya da böyle çalışıyor. Dolayısıyla her bir Türk vatandaşı aynı zamanda ülkesinin algısını belirlemede ciddi bir etken. Çünkü artık dijital bir ortamdayız. Bir tweet atıyor, paylaşım yapıyor vesaire. Dünya ile irtibatlı. Dolayısıyla bunu bilmesi, buna göre hareket etmesi çok daha anlamlı olur. Biz aynı içeriği yurt dışına taşıyoruz ama aynı etiketle taşımıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yurt dışında böyle bir şey var. Bir tepki olabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.
Tabii yani. Sadece esasen Yunus Emre Enstitüsü'nün alanında değil, diğer tabii. alanlarda da benzer durumlarla karşı karşıyayız. Bizim ecdadımız herhangi bir sömürü yapmamasına rağmen esasen daha çoğunlukla oralara daha fazla katkı sağlamasına rağmen bugünkü algı maalesef biraz bazı ülkelerden en azından negatif. Herhalde bunu en iyi başaran ya da bunu en iyi şekilde idare eden ülkelerden birisi İngiltere diyebiliriz.
Evet.
Uzun yıllar bulunduğu yerlerde pek çok sömürü de gerçekleştirmesine rağmen bütün onlarla ayrılırken çok daha güzel ilişkiler geliştirebildiler. Evet. Bugün de öyle. Commonwealth ülkeleri adı altında yine o ilişkileri sürdürebiliyorlar. Evet. Bizim de tarihe takılıp kalmadan, tarihteki gerginlikleri tekrar kaşımadan herhalde pozitifleri çok daha fazla öne çıkarmamız gerekiyor. Bu sorunun devamı olarak yurt dışındaki faaliyetleriniz sırasında karşılaştığınız kolaylıklar, sizin unutamadığınız, en sempatiyle anımsadığınız faaliyetler ve karşılaştığınız zorlukları sorsam ne dersiniz hocam?
Evet. Özellikle avantajlar konusunda hakikaten bir Türk vatandaşı olarak biraz önceki soruda belirttiğiniz şey çok önemli. Çünkü biz hakikaten pozitif bir gündemle gitmemiz evet. gerekiyor. Onların ne düşündüğünü de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu çağımız ikna çağı. Yani rıza gösterirse her şeyi yapabilirsiniz. Razı etmeniz gerekiyor dolayısıyla. Yani demokrasinin de kuralı. İngilizler nasıl razı ederek her ülkeye girmiş ve çıkmış ise biz de gene bu rızayı aramamız gerekiyor. Onun için biz her gittiğimiz yani klasik anlamda bizim avantaj olarak Sudan, Cezayir, Tunus, tutun da Afrika ülkelerinden Avrupa'ya kadar birçok yerde bizim çoğu zaman yaptığımız faaliyetleri karşılıksız yapmamız onların çok dikkatini çekiyor. Evet. Özellikle şimdi bizim yaz okulu için ilan verdik. Herkes müracaat etsin istedik. Amerika'dan 200 kişi müracaat etti. İngiltere'den işte 1000 kişi müracaat etti. Almanya'dan her taraftan. Fakat en çok sorulan şey şu. Yani siz gerçekten de bütün yaz okulunu ücretsiz mi veriyorsunuz? Biz de diyoruz ücretsiz yani sırf tanışmak için bu batılı bir algıyla anlaşılabilecek bir şey değil. Yani Amerika'dan kalkıp Türkiye'ye bir aylık dil eğitimi, konaklaması vesaire hepsini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşılaması onların anlayabileceği bir şey değil. Çünkü onlar bir yere giderken aynı zamanda oradan da bir kazançla çıkmaları gerekiyor. Bizim Afrika'da da karşılaştığımız husus bu ve beni en çok sevindiren Güney Afrika'da da, Sudan'da da, şu anda Somali'de de en çok iltifat aldığımız ve teveccüh gördüğümüz siz yaptığınız işi karşılıksız yapıyorsunuz ve gerçekten de paylaşıyorsunuz. Elinizde hangi imkan var ise. Biz onun için özellikle bu bilim diplomasisinde Türkiye'nin geldiği, elde ettiği bir şey varsa insanlık lehine bunu yurt dışıyla da paylaşmak istiyoruz. Şu anda Türkiye işte 10-15 yıldır ulaşımdan sağlığa birçok alanda çok iyi. Biz bunları bir şekilde yurt dışına götürelim. Bizim bu tecrübemizi işte gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkelerle paylaşalım istiyoruz. Bu konuda çok gerçekten pozitif reaksiyon alıyoruz. O da bize çok mutlu ediyor.
Karşılıksızlık, karşılıksız yapma herhalde evet. bizim medeniyetimizin, kültürümüzün en artı değer sağlayan evet. unsuru galiba ya da en kayda değer unsuru diyebiliriz. Gerçekten başkaları tarafından bu kadar kolay anlaşılamıyor. Evet. Daha önce Başbakanlık Müşavirliğim sırasında bir Batılı heyet ziyarete gelmişti. Ben de Suriye politikamızdan bahsediyorum. Büyük bir heyecanla yaptığımız özveriden, milyonlarca insanı ağırladığımızdan, küçük bir ilimizin, Kilis'in tek başına verdiği özverinin, fedakarlığın pek çok tırnak içerisinde büyük Batılı ülkelerden çok daha fazla büyük olduğunu, çok daha fazla önemli olduğunu heyecanla anlatırken, konuk dedi ki, gözlerini büyüterek, açarak, niye bunları yapıyorsunuz dedi.
Evet.
Şimdi böyle evet. durunca durdum gerçekten bu nasıl izah edilebilir bilemiyorum dedim ama esasen bu bizim evet. için çok yeni bir durum değil. Evet. Bizim geleneğimiz, bizim tarihimiz böyledir. Evet. Biraz kısmen bizdeki bu çoğulculuk, bu kabul ediş biraz Amerika'ya benzetilebilir. Hani orada da yabancıların çok geldiği bir ülke ama bizim için yeni bir durum değildir demiştik. Hocam ağır ağır toparlayalım. Belki dinleyicilerimizi de hatırlatalım. Kudret Bülbül'le Çeşme Cihan programındasınız. Yunus Emre Enstitüsü'nü konuşuyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Şeref Ateş hocamız. Elbette bu tür kurumlar gerçekten çok değerli pozisyonlar. Çünkü gönül işleri ya da severek yapılan çalışmalar pek çok sizi etkileyen, etkisinde kaldığınız faaliyetleriniz vardır. Bu anlamda sizin en fazla onur duyduğunuz ya da en fazla etkilendiğiniz birkaç olayı ya da faaliyeti sorsam.
Tabii. Biz geçen aylar boyunca Suriyeli mültecilerin ya da misafirlerimizin yaşadığı kamplara bilim tırı götürdük. Bu bilim tırı da Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen bir faaliyet. 45 bin çocuğa ulaştı ve özellikle çocukların bana yazdıkları mektuplar var. Onlar beni çok duygulandırdı.
Keşke bir tanesi olsaydı da okusaydık burada.
Evet yani var ama belki sonra ilave yapabiliriz. Hakikaten çok çok önemli mesajlar var orada. O işte hiçbir şey düşünmeden, ayrı bir gündem taşımadan sırf iyilik için yaptığınız evet. paylaşıma gösterilen o reaksiyon beni hakikaten çok duygulandırdı. Hala da öyle. Bizi bu tür şeyler motive evet. ediyor. Gece gündüz onun için çalışıyoruz zaten. Suriyelilere yönelik gene Ankara'da yaptığımız iki eğitim var. Orada da gene ben çok duygulandım. İki gruba biz yaklaşık bir yıldır ileri derece yazılım eğitimi veriyoruz. Ve bu projede de amacımız bunları eğitmen olarak yetiştirmek ve sonra alanda kullanmak. Bunlarla yaptığım görüşmelerde de üniversite mezunu oldukları halde işte bekçilik ya da işte inşaatlarda çalıştıklarını öğrendiğimde çok üzüldüm. Onun için bu proje kapsamında da o yetişkin insanların, üniversite mezunu insanların bu eğitimi vermek, tabii Türkiye Cumhuriyeti kaynağıyla yani bütün vatandaşlarımızın vergisiyle ödenen bir pay ile bunları yapıyoruz ve onlar da o minnettarlığı gösteriyorlar, bu sevgiyi gösteriyorlar. Dolayısıyla bunlar basit tohumlar, basit fideler ama ben biliyorum ki Anadolu toprağı nasıl Türklere ev sahipliği yapmış, 1000 yıl önce gelmişiz. Bu toprak herkese, ihtiyacı duyan herkese ev sahipliği yapabilecek bir mümbit, verimli bir toprak. Onun için bugün de bize gelen bu mazlum halk da burada üretecek, burada Türkiye ile paylaşacak ve Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunacak. Bu tür etkinlikler özellikle bizi çok motive ediyor, sevindiriyor. Aynı zamanda tabii işte bu yaz okulumuz, Türkiye'ye gelişler, en son bizim geliştirdiğimiz gelin misafirimiz olun, gerçeği birlikte anlatalım diye bir projemiz var. Bu proje kapsamında da yabancı akademisyenler, medya mensupları, gazeteciler, onları davet ediyoruz. Orada gördüğümüz şey de aynı. Yani Anadolu'da bir farklı bir kültür var, farklı bir paylaşım kültürü var. Ve bu kültürü biz anlatalım diyorlar. Bu da insanlık açısından çok olumlu bir değer. Yeter ki biz özgüvenimizi sükunetle ve tevazuyla yurt dışına taşıyabilirim.
Aktarabilirim, taşıyabilirim. Hocam bugüne kadar edindiğiniz eminim pek çok tecrübeler vardır. Türkiye gerçekten 2000'li yıllar sonrasında her alanda devasa bir çalışma ve çaba içerisinde. Tabii eğitim, kültür, dil çalışmaları da bunun önemli bir parçası. Şöyle bir soru sorsam, bugüne kadar edindiğiniz tecrübeler çerçevesinde Türkiye'nin bu alanlarda daha fazla yapması gereken neler vardır?
Evet, özellikle algı yönetimi, yani bir ülkenin yurt dışında tanıtımı ve yurt dışıyla Türkiye'nin irtibatlandırılması çok önemli bir görev. Bu bir kuruma ya da bir bakanlığa verilemeyecek kadar önemli. Çünkü artık çağdaş dünyada, günümüz dünyasında dünya birbiriyle irtibatlı halinde. Sadece bu işte hava yollarıyla, işte iletişim yollarıyla değil. İnsanlar da böyle, üretim mekanizmaları da böyle. Yani diyelim siz bir akademisyen olarak bir kitap yazıyorsunuz. Amerika'da aynı kitabın işte bir kısmını da Amerika'daki ya da Çin'deki birisi yazıyor. Dolayısıyla bu konuda Türkiye'nin bir reform yapması gerekiyor kanaatimce. Dünya ile irtibat konusunda belki de işte bu yeni başkanlık sistemiyle birlikte yurt dışı ilişkileri mutlaka bir bütün bağlı benzer işi yapan kurumlar bir çatı altında toplanması gerekiyor ki bu koordinasyon ve ortak resim yansıtılabilsin. Çünkü Amerikalılar, İngilizler, Almanlar baktığımızda yüzlerce kurumu var fakat aynı resmi aynı bilinçaltına hitap ediyorlar. Benim de naçizane gördüğüm bu böyle bir yapılanma olması lazım. Çünkü Kültür Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, aslında Milli Eğitim Bakanlığımız, her bakanlıkta benzer faaliyetler var. Fakat aynı resmi yansıtmadığı için algıda şey oluyor, farklı yansımalar oluyor.
Söz konusu olabiliyor. Hocam son sorum da şöyle olsun. Aslında bu sorunun birinci kısmını detaylı olarak yanıtladınız. 160 ülkeden sizi dinleyenler Yunus Emre Enstitüsü'nden nasıl faydalanabilir? Enstitüye ne tür katkılar sunabilir? Nasıl faydalanacağı konusunda detaylı bilgi verdiniz. Bu ülkelerde eminim Türkçe sevdalıları, Türkiye sevdalıları, bizim kültürümüzle, medeniyetimizle daha yakından olmak isteyenler söz konusu olabilir. Bunlar enstitünüze ve dolayısıyla Türkçe'ye, Türkiye'ye ne tür katkılar sunabilir?
Özellikle tabii bulunan ülkede merkez var ise merkezle irtibata geçilmesi ya da Türkiye'ye fikirleri, projeleri var ise merkezimize bunları iletmelerini istirham edebiliriz. İnşallah gerçekleştirebileceğimiz projeleri gerçekleştirmeye çalışırız.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Bugünkü konuğumuz Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Şeref Ateş hocamızdı. Türkiye'yi, Türkçe'yi konuştuk. Gerçekten Türkçe gittikçe artan bir ilgi alanı haline geliyor. Ama bu çok bilinmiyor. Ben de bunu böyle gözlemliyorum. Balkanlara, Orta Doğu, Afrika'ya gittiğimizde esasen bu coğrafyada, bu geniş coğrafyada birinci anlaşılacak dil Türkçe. Türkçe ile çok rahat bir şekilde iletişim kurulabilir. Ama İngilizcenin, belki işte Fransızcanın, Almancanın, Arapçanın ağırlığı çok daha rahat görülebilirken Türkçenin ağırlığı yeterince görülemiyor. Bir anımla programı kapatalım. Ben de gittiğim her yerde özellikle Osmanlı coğrafyasında ya da yakın coğrafyada Türkçe ile söze başlamak isterim. 2011'de Şam'daydık bir otelde. Herkes İngilizce konuşuyor otel resepsiyonuyla. Ben de dedim ki ya buradaki insanın dedesiyle benim dedem aynı coğrafyanın çocuklarıydı. Aynı devletin yurttaşlarıydı. Burada niye ben İngilizce konuşuyorum ki dedim. Bunu da sesli söyledim. Otel görevlisine de dedim ki o da anahtarını verir misiniz? Görevli de buyurun dedi.
Türkçe biliyormuş.
Türkçe biliyor tabii ki. Benim de dinleyicilerimize tavsiyem bu olsun. Bizim medeniyetimizin bulunduğu coğrafyada önce insanları Türkçe bilip bilmediklerini test etsinler. Çok büyük olasılıkla diğer dillerden çok daha rahat anlaşacaklardır. Türkçeyi bilmek gerçekten çok büyük bir medeniyetin parçası da olmak. Türkçeyi bilmek aslında baş başına bir başka program konusu ama vaktimiz bitti. Evet değerli dinleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
Çeşmi Cihan.